Ayrım 23, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 251, 23. Bölüm. Kartal Anadolu İmam Hatip'in Erdoğan şifresi. Bir zamanlar Galatasaray Lisesi ya da Robert Kolej gibi liseler vardı. Mezunları üniversitelerinden çok liselerini söylerdi. Bir ekoldüler, aitlerine birçok avantaj sağlıyorlardı. Gel zaman git zaman bu avantajın yeri değişti. Devletin desteklediği bazı liseler ön plana çıktı. Devletin desteklediği sözünü gereksiz sanmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan bir okul var. Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi. 2015 yılında açılan okul öyle imkanlarla donatıldı ki, mesela müdürlüğüne eski milletvekili, eski bakan yardımcısı ve en önemlisi eski rektör Profesör Doktor Aşkın Asan getirildi. Erdoğan akademisyenlere, bazı profesörlerimiz çıksın, ben İmam Hatip okullarında yöneticilik yapmaya varım desin, işte reform budur demişti. Asan bunun ilk örneklerinden oldu. Galatasaray Lisesi'nin uyguladığı profesör müdür modeli bu okulda uygulanmaya başladı. Neyse, biz asıl konumuza gelelim. Asıl dikkat çekici mesele başka bir okulda oldu. Kartal İmam Hatip Lisesi'nde. Diyeceksiniz ki ne oldu? Şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bu okuldan mezundu. Bir süre sonra okulun en ünlü mezunu Bilal Erdoğan haline geldi. Bu kadar değil, kamuda Kartal İmam Hatipliler ekolü olmaya başladı. Öyle ki bu okuldan olmak sanki iş bulmakta kolaylık sağlıyordu. İşin daha da ilginç tarafı bu okuldan mezun olup göreve gelen üst düzey isimlerin ortak özelliği Bilal Erdoğan'la iyi ilişkilerinin olmasıydı. Doğal olarak bir tür Kartal İmam Hatip ekolü Bilal Erdoğan üzerinden kamuda yayılmaya başladı. Bilal Erdoğan mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin adıyla Kartal Eğitim Vakfı'nı kurmuştu. Vakfın kuruluşunda Erdoğan'ın yanı sıra vakfedenler arasında İbrahim Eren de yer alıyordu. Kim miydi İbrahim Eren? TRT Genel Müdürü'nden başkası değildi. Aynı vakfın yönetim kurulu üyeleri arasında Abdülkadir Çay, Ahmet Bayrak Tutar, Hatice Akıncı Yılmaz, Mahmut İpşirli, Raif İnan vardı. Bu isimler sizin için ilk başta bir şey ifade etmiyor olabilir. Örneğin iktidarın düşünce kuruluşu SETA Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Çay, TMSF'ye devredilen Akasya Şirketler Grubu'na kayyum yönetim kurulu üyesi olarak atanınca şaşırmıyorsunuz. Ahmet Bayrak Tutar'ı Star Medya'nın icra kurulu başkanı olarak bir medya devini yönetmesiyi de biliyoruz. Bayrak Tutar, Bilal Erdoğan'ı destekleyen medyanın en tepesindeki isimdi. Dolaylı olarak Pelikan Medyası'nın da rakibiydi. Pelikancılara yakın Turkuvaz Medya'dan ayrılan Mahmut İpşirli, TRT World'un başına geçtiğinde de kimse şaşırmadı. Televizyonda izlediğiniz birçok projenin yapımcısı olan, TRT'ye de diziler ve belgeseller hazırlayan, A23 yapımın sahibi olan Raif İnan, başka bir şirketiyle Bilal Erdoğan'a yakın belediyelerden tanıtım ihaleleri toplayınca da durum tuhaf gelmedi. Görülüyor ki Kartal İmam Hatip etrafında bir gruplaşma var. Her yerde tanıdık isimler karşımıza çıkıyor. Bu isimlerin Bilal Erdoğan'la yakınlıkları da dikkat çekiyor. Dizilerde Kartal İmam Hatip'ten. Kartal İmam Hatip mezunu ve Erdoğan'ın yakın arkadaşı Mehmet İlker Aycı'nın 2015 yılında THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamasının ardından THY Kartal İmam Hatip'in kalesi oldu. 1999'da mezun olan Arda Ermut yönetim kurulu üyesi olurken yine aynı yıl mezun olan Abdülkerim Çay ve Ahmet Olmuştur, THY'de genel müdür yardımcısı, Ebu Bekir Akgül insan kaynakları başkanı pozisyonunda çalışmaya başladı. 1993 mezunu o gün Şanlıer'de THY yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Basın müşaviri Yahya Üstün, reklam müdürü Rafet Fatih Özgür de Kartal AİHL mezunu olarak ön plana çıkıyordu. İddia o ki son yıllarda THY'de göreve başlayan Kartal İmam Hatipli yönetici sayısı 80'i buluyordu. Aslında Bilal Erdoğan'a yakın bürokrasi denilince akla ilk olarak THY gelse de bunu takip eden çok kritik kurumlar var, örneğin TRT. Kurumun genel müdürlüğüne 2017 yılında getirilen İbrahim Eren'in en bilinen özelliği Bilal Erdoğan'ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olmasıydı. Eren göreve geldikten sonra TRT'de Kartal Anadolu İmam Hatip ekolü güçlendi. Konuya yalnız TRT kadroları olarak bakmayın. Diriliş, Payitaht Abdülhamit, Filinta vesaire gibi 10 milyonlarca liralık bütçeye sahip dizilerin de Eren'in onayından çıktığı hatırlanırsa Bilal Erdoğan'ın arkadaşının gücü daha iyi anlaşılabilir. İlginç mi? Bu diziler bile bir yerden Kartal İmam Hatip'e bağlanıyor. Nasıl mı? TRT'de yayımlanan Payitaht Abdülhamit ve Filinta dizisinin yapımcısı Es Film'in sahibi Yusuf Esenkal'dı. Peki kim miydi Esenkal? Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Hayatta hiçbir şey sürpriz değil. Tabii İbrahim Eren'in yalnızca TRT'yi yönetmekle kalmayıp TürkSat Yönetim Kurulu üyeliğine atanması da. Hatırlayın, TürkSat daha önce Berat Albayrak'a yakın isimlerle Bilal Erdoğan'a yakın sayılan isimlerin kadro mücadelesine sahne olmuştu. Pelikancılar hedef alıyor. Ya Anadolu Ajansı? Ne tesadüf ki Cumhuriyet'ten bile eski olan ve hep seçim skandallarıyla tartışılan kurumun başına da bir Kartal Anadolu İmam Hatipli getirildi, Şenol Kazancı. AKP İstanbul İl Gençlik Kolları'nın kurucu başkanı olan Kazancı, Erdoğan'ın danışmanlığını da uzun süre yaptı. Anadolu Ajansı'nın başına getirilen Kazancı'nın gazetecilik deneyimi hükümete yakın TVNET'te yaptığı yayın yönetmenliğinden ibaretti. Kazancı Bilal Erdoğan'dan 6 sınıf büyüktü ama aynı ekoldendi. Evet, Kartal İmam Hatip Bilal Erdoğan sayesinde bir ekol olarak artık devletin içinde tartışmasız varlığını sürdürüyordu. Bu okuldan mezun olduğunu söylemek yalnız AKP'yi değil Bilal Erdoğan yakınlığını da temsil ediyordu. Belki de bu yüzden Kartal İmam Hatipliler iktidar iç kavgalarında kurbanı oluyordu. Özellikle pelikancılar ile aralarının bozuk olduğu bilinen grup zaman zaman ilginç şekilde hedef oluyordu. Örneğin TRT'nin başındaki İbrahim Eren'in Doha Büyükelçisi olacağı kulisi bir anda sızdırılıyordu. Eren'in etkisizleştirilmesi anlamına gelecek bu karar direkten dönüyor ve Eren yoluna devam ediyordu. Pelikancıların Eren ve Kazancı aleyhindeki sosyal medya kampanyalarını daha önce anlatmıştık. Daha uzatalım mı? Siyaset dünyasında Bilal Erdoğan'a yakın diye anılan AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın özgeçmişini açtık. Kartal Anadolu İmam Hatip mezunu olduğunu gördük. Haliyle AKP'nin üst yöneticilerinden Turan'ın pelikancıların etkili olduğu yayın organlarında pek görünmemesini de anladık. Dememiz o ki, iktidar içinde bir başka iktidarın olduğunu gösteren Matruşka'da Bilal Erdoğan'ın da kendisine göre bir bebeği var. Kartal Anadolu İmam Hatip bu bebeğin kıyafeti gibi, bu kitap yazılırken bile o bebek büyümeye devam ediyordu. 21. Bölüm: Devletin içindeki Texas Lobisi. Texas Lobisi sözünü biz bulmadık ama kabul ediyoruz, kavramın içini biz doldurmaya çalıştık. Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk ilk kez kullandı. Pensilvanya'nın yerini almaya çalışan ne bileyim bir Texas lobisi varsa dik duran diyen Zentürk'ün Texas lobisi ifadesi ilk olarak kavakçıları anlatmak için kullanılıyordu. 1999 yılında meclisteki başörtüsü krizi ile gündeme gelmiş ve ABD vatandaşı olduğu için milletvekilliği düşürülmüş olan Merve Kavakçı, 2017 yılında Türkiye'nin Malezya, Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atandı. Kavakçı 1988 yılında Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmet Abu Şanab ile evlenmişti. Bu evlilikten Fatma Gülhan ve Maryam isminde iki kızı olmuştu. Kavakçı Abu Şanab çifti 1993 yılında boşandı. 2019 yılının Ocak ayında medyaya bir haber düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merve Kavakçı'nın kızı Maryam Abu Şanab'ı, İncil'de Meryem anlamında kullanılan, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atamıştı. Derken birkaç gün sonra ortaya çıktı. Merve Kavakçı'nın diğer kızı Fatma Gülham Abu Şanab da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanıydı. Bitmedi. Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı Kan, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyordu. Merve Kavakçı'nın yeğeni Ravza Kavakçı Kan'ın kızı Erva Kan da Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde proje direktörü olarak çalışıyordu. Merve Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı Kan'ın eşi Osman Kan ise Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Osman Kan 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden 10 gün sonra 25 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür Vekili olarak göreve başlamıştı. 27 Haziran 2018 tarihinde ise aynı kuruma asaleten genel müdür olarak atanmıştı. Merve Kavakçı'nın diğer kız kardeşi Elif Kavakçı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın moda tasarımcısı olarak görev yapıyordu. Kısacası Kavakçı sülalesi varlıklarını saraya yerleştirmişti. Peki neydi bu aileye gösterilen özel ilginin sırrı? Sorunun yanıtı için size Merve Kavakçı'nın babasından bahsedelim. Yusuf Ziya Kavakçı'nın Amerikalı İslamı. Tarih 18 Nisan 2018. Merve Kavakçı'nın babası Yusuf Ziya Kavakçı, Akit gazetesine "Fethullah Gülen olsam" başlıklı bir yazı kaleme aldı. "Bence bu teşkilat asli hizmetine dönmeli ve saf ve temiz mensuplarının güzel duygularına bağlanmalıdır" diyen Kavakçı, Gülen'e de bir tavsiyede bulunuyordu. "Türkiye'ye, köyüne dönmelidir. Zaten kaç yıl daha yaşar ki insan, bildiğini de anlatır, teşkilata sadece eğitim ve öğretim hizmetinde olmalarını emreder ve bir de dünya çapında güçlü bir İslam alimleri yetiştirme ve İslam araştırma merkezi ve üniversiteyi kurar. Bu merkez ve üniversite dünyadaki benzeri olmayan bir kalitede müessese olur." Kavakçı Gülen'e bir tür çözüm süreci öneriyor. Türkiye'ye dönünce ve iktidar ile iyi münasebetlerini tesis edince eminim ona muamele de iyileşecek ifadelerini kullanıyordu. Darbenin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra yazılan bu yazı tepkilerin ardından Akit tarafından apar topar yayından kaldırıldı. Başka biri yazsa soluğu Silivri'de almıştı. Fethullah Gülen ise kendisine uzatılan eli görüyor ve ertesi gün Pensilvanya'dan "Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur" yanıtını veriyordu. Yusuf Ziya Kavakçı'nın Fethullah Gülen olma hayali tesadüf değildi. Zira ömrünün büyük bölümünü ABD'de geçiren Kavakçı, ABD'li İslam anlayışının temsilcilerinden biriydi. Bizim yorumumuz değil, kendisini Akit'teki künyesinde ABD Devlet Bakanlığı resmi İslam sözcüsü olarak tanıttı. Anlattığına göre Kuzey Teksas İslam Derneği kurucusuydu. Dallas Merkez Camii'nde imamlık yapıyordu. Laik Türkiye'de Müslümanların zulüm gördüğünü savunan Kavakçı, ABD'nin İslam'ı himaye ettiğini anlatıyordu. Tesadüf mü? Kızı TBMM'de tartışma yaratırken o Teksas parlamentosu açılışında Tanrı'nın ABD'yi koruması için dua ediyordu. Bakınız, o günden dikkat çeken bir nokta vardı. Kavakçı duaya "Praise be to Allah" diye başlamıştı. Dipnot: Allah'a şükürler olsun. Fatiha suresini önce İngilizce okumuştu. Türkiye'de Türkçe ibadeti kavga dövüş tartışanlar ABD Senatosu'nda İngilizce ayet okuyabiliyordu. Oysa 22 Ocak 1932'de yere batan camiini dolduran kalabalığa "Müşfik ve Rahim olan Allah'ın ismiyle" diye Türkçe besmele çekerek Yasin suresini rast makamında okuyan Hafız Yaşar Okur'a ne kadar kızmışlardı. Tesadüf mü? O gün camide dinleyenler arasında yine çok kızdıkları andımız yazarı Reşit Galip de vardı. Neyse, biz devam edelim. FETÖ liderinin fotoğrafları yayımlanıyor da 2008 yılının Nisan ayında ABD'yi ziyaret eden Papa 16. Benedikt'in Kavakçı ile buluştuğu unutuluyordu. Ya da İSNA, yani Kuzey Amerika İslam Toplumu ilişkilerinden kimse söz etmiyordu. Yani aslında türban nedeniyle gündemde olduğu için konu Merve Kavakçı'nın akrabaları diye tartışılıyordu. Halbuki Yusuf Ziya Kavakçı'nın kızları ve torunları demek daha doğruydu. Ya da ılımlı İslamcılığın Türkiye'deki çocukları. Merve Kavakçı'nın son peygamberi. Aslında Merve Kavakçı'nın vekilliğinin düşme hikayesi bile doğru anlatılmıyordu ki. Refah Partisi'nden vekil seçilen Kavakçı'nın vekilliğinin sonlanma nedeni 16 Mayıs 1999 tarihli resmi gazetede yazıyordu. Kavakçı 5 Mart 1999 tarihinde, yani henüz milletvekili seçilmeden, Türk devletine bildirimde bulunmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları için çalışacağına yemin ederek ABD vatandaşı olmuştu. Dolayısıyla aslında vekilliği de vatandaşlığıyla düşmüştü. 2017 yılında yeniden Türk vatandaşı olup ardından büyükelçi yapılana kadar durum bundan ibaretti. Bu aralıkta Merve Kavakçı'nın ABD faaliyetlerine bakın. Erdoğan sürekli kendi ülkesini yurt dışındaki bir takım güçlere şikayet eden, ihbar edenlerle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz diyordu ya. Kavakçı ABD'de tam da bunu yaptı. Türkiye ve İsrail'de Müslümanları işkence edenlerin tavırlarını değiştirmeye çalışıyoruz diyen Kavakçı, Gülen'e referans olan eski CIA'ci Graham Fuller'la bile yan yana geliyordu. Fuller ile pek çok panele birlikte katılan Kavakçı, yine onunla birlikte ABD yönetimine hitaben yazılmış mektuba imza dağıtmıştı. Zira ortada bir amaç birliği vardı. Kavakçı'nın 1988'de evlendiği Ahmet Abu Şanap da, 1999'da evlendiği Bekir Yıldırım da ABD vatandaşıydı. Hatta Türkiye ile ilgileri de yoktu. Yani Kavakçı'nın ABD'ye mecburiyetten gittiği iddiası zorlama duruyordu. Belki Türkiye'ye gelişi daha zordu. O fotoğrafı hatırladınız mı? Kavakçı'nın Ağustos 2000'de bir otel odasında Şeyh Nazım Kıbrıs'ın dizinin dibindeki mahcup duruşunu tartışıyoruz. Ama MİT ve Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında Şeyh Nazım'ın ajan olduğunun yazdığını, müridinin hem de Malezya gibi özel seçilmiş bir ülkeye nasıl elçimiz yapıldığını konuşamıyoruz. Evet, hemen bu yazının altında Merve Kavakçı'nın Şeyh Kıbrıs'ın önünde diz çökmüş fotoğrafı duruyor. Emekli Amiral Türker Ertürk, Şeyh Nazım ile ilgili devlet arşivlerini gördüğünü ve karşısında yazanı şöyle anlatmıştı. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı bir İngiliz ajanıdır. Kökeni Kıbrıslı olup görev alanı Kıbrıs, Türkiye, İngiltere'de yaşayan Türk toplumu ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun, yani Commonwealth of Nations, Müslümanlarıdır. Meslek yaşantım sırasında hem Kıbrıs hem de İngiltere'de görev yaptığımdan bu konuyu bizzat bilirim. Hatta Londra'da görev yaparken bu konuda rapor hazırlayıp Ankara'ya göndermiştim. Sanırım Merve Kavakçı'nın büyükelçi yapılması yanında İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil Malezya'ya atanmasında özel bir arka plan var. Aklınıza gelebilir. Nazım Kıbrıs'ın İngiliz ajanı olduğu sadece bizim kanaatimiz mi? Kesinlikle hayır. Bizden önce de Kıbrıs'ın ajan olduğu kayıt altına alınmıştı. Bugün bile MİT ve Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarına bakın, bu değerlendirmeyi bulacaksınız. Yani iktidar devletin kayıtlarına ve aklına rağmen bir İngiliz ajanına intisap etmiş birisini büyükelçi yapıyor. Aslında itikatta da bir sorun vardı. ABD'de İslam'dan çıkmış ancak bir tür peygamberlik iddiasında bulunan sapkın İslamcı Eliyah Muhammed satarı yazmıştı. Daha sonraları peygamberlik benzeri bir statü iddiasına soyunmuş olmasına rağmen Eliyah Muhammed'in Amerika'da İslam'ın yayılmasına hizmeti göz ardı edilemez. Merve Kavakçı destekleniyor da Hazreti Muhammed'den sonra kendisini peygamber ilan eden biri nasıl İslam'a hizmet eder sorgulamasını kimse yapmıyordu. Öyle görülüyor ki Kavakçıların devlete yerleşmesi bir sülale ihyasından ibaret değildi. Teksas kökenli Amerikalı İslamcılık saray üzerinden lobileşiyordu. Teksas lobisi tanımı hem bir anlayışı hem de sahiden de bir coğrafyayı işaret ediyordu. Baba Kavakçı değil, neredeyse tüm Kavakçıların yolu Teksas'tan geçti. Merve ve Ravza Kavakçı kardeşler de bugün sarayda görev yapan çocukları da eğitimleri dahil vakitlerinin çoğunu Teksas'ta geçirdi. Hatta Emine Erdoğan'ın moda danışmanlığını yapan Elif Kavakçı da hali hazırda Teksas'ta yaşıyordu. Yani star yazarı Ardan Zentürk'ün Teksas lobisi sözünün nereye gittiği belliydi. Baba Yusuf Ziya Kavakçı Akit'te Gülen'e övgüler düzen ve Türkiye'ye dönüp AKP ile barışmasını teklif eden bir yazı kaleme aldığında yine Ardan Zentürk karşı çıkmıştı. Aynı yazıyı Hasan Cemal gibi bir kalem döktürseydi kopacak fırtınayı şimdiden tahmin edebiliyorum diyen Zentürk, kendi mahallesine adamına göre mi konuşup susacağı sözüyle tepki gösteriyordu. Haksız da değildi. AKP medyası Baba Kavakçı'nın Fethullah Gülen olsam yazısına sus pus olmuştu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 263.